Ayrım 20. Ama 330. gece olunca demiş ki: "Kalçalardan yukarısını nasıl ovuşturulduğunu bilmiyorum. Bildiğim her şeyi yaptım zaten." demiş. Bu sözleri duyan Zümrüt öfkeli bir sesle: "Nasıl? Bana karşı mı çıkıyorsun? Biraz daha kararsız davranırsan gecen başının üzerine kötülük yağdıran bir gece olacak. İyisi mi sen eğil de benim arzumu yerine getir. Ben de bunun karşılığı olarak seni ünvan verdiğim bir sevgili yapar, seni emirler içinde bir emir olarak tanır ve ordularımın komutanları arasına katılacak bir komutan yaparım." diye haykırmış. Alişah: "Ey Şah, senin gerçekten ne istediğini anlamıyorum. Sana itaat etmiş olmak için ne yapmam gerek?" diye sormuş. Genç kadın da: "Donunu çıkar ve yüzüstü yat." diye yanıt vermiş. Alişar: "Bu benim ömrümde yaptığım iş değil. Eğer sen beni buna zorlarsan kıyamet gününde senden hesap sorarım. İyisi mi sen beni bırak, buradan çıkayım ve kendi ülkeme gideyim." diye yanıt vermiş. Ama Zümrüt yeniden söze başlayarak daha da öfkeli bir sesle: "Sana donunu çıkarmanı ve yüzüstü yatmanı emrediyorum. Yoksa şimdi başını uçururum. İyisi mi gel ey genç, benimle yat. Hiç de pişman olmayacaksın." demiş. Bunun üzerine Alişar umutsuz, itaat etmekten başka bir şey yapamamış. Donunu indirmiş ve yüzüstü yatmış. Zümrüt onu kollarıyla sarmış. Üzerine çıkarak boylu boyunca Alişar'ın üzerine uzanmış. Alişar, Şah'ın böylesine azgınlıkla sırtına çıktığını görünce kendi kendine "Çaresiz beni mahvedecek." demiş. Ama üzerinde hafifçe onu okşayan sanki ipek ya da kadife gibi bir şeyin temasını duymuş. Aynı zamanda yumuşak ve de yuvarlak olan tereyağı dokunuşlu ama yine de sert bir şeymiş bu. Kendi kendine "Vallahi bu şahın tüm kadınlarınkine yeğlenir bir vücudu var." demiş. Ve o korkulu anın gelmesini beklemiş. Ama içine giren ya da korkulu bir şeyi duyumsamadan bir saat böyle geçince birdenbire şahın sırtından ayrıldığını ve yanı başında sırt üstü yattığını görmüş. Kendi kendine "Tanrı'ya şükürler olsun ki zebi dikilmedi. Ya öyle olsaydı ne yapardım?" diye düşünmüş. Ve artık keyfince soluk alıp vermeye başlamış. Tam o sırada Şah ona, "Bil ki ey Alişar, benim zebbim ancak ovalanırsa dikilir. Dolayısıyla senin onu ovalaman ya da ölmen gerekir. Hadi ver bakayım elini bana." demiş. Ve böylece sırt üstü uzanmış olan Zümrüt, Şöhret'in oğlu Alişar'ın elini tutarak onu organının dolgunluğuna iletmiş. Ve Alişar bu dokunuşla bir taht gibi yüksek bir yuvarlaklık ve bir piliç gibi yağlı ve bir güvercin boğazından daha sıcak ve de tutkuyla alev alev bir yürek gibi yanan bir organa dokunduğunu duyumsamış. Ve bu yuvarlaklık ve kaygan ve beyaz, eriyik ve müthiş imiş. Ve onun parmakları altında birdenbire burun deliğine dokunulmuş bir katır ya da sırtında sihirli bir şey sokulmuş bir eşek gibi baş kaldırdığını duyumsamış. Bunun farkına varan Alişar şaşkınlığın doruğunda içinden, "Bu şahın bir yarık yeri var hiç kuşkusuz. Bu da şaşılası şeylerin en şaşılanı." diye düşünmüş. Ve Alişar son kararsızlığını ortadan kaldıran bu buluşla yüreklenerek zebbinin son sınırına kadar dikildiğini hissetmiş. Oysa Zümrüt de tam bu anı bekliyormuş. Gırtlağına kadar yükselen kahkahayı artık tutamamış ve öylesine gülmüş ki zaten sırt üstü yatmasaymış sırt üstü düşecekmiş. Sonra da Alişar'a, "Ey sevgili efendim, nasıl oluyor da sen köleni tanıyamıyorsun?" demiş. Ama Alişar hala bir şey anlamayarak, "Hangi köle, hangi efendi ey zamanın şahı?" diye sormuş. Genç kadın da, "Ey Alişar, ben senin kölen Zümrüt'üm. Bütün bu işaretlere karşın beni tanımadın mı?" diye sormuş. Bu sözleri duyunca Alişar şaha dikkatle bakmış ve onda kendi sevgilisi Zümrüt'ü tanımış. Ve onu kollarını alarak büyük bir sevinçle öpmüş. Zümrüt de ona, "Peki şimdi yine bana karşı çıkacak mısın?" diye sormuş. Alişar da yanıt olarak bir aslanın bir kuzuya saldırması gibi ona saldırmış. Ve yolunu bularak çoban sopasını azık torbasına sokmuş. Ve keçi yolunun darlığını aldırmadan kaygısızca ileri gitmiş. Yolun sonuna ulaşarak orada uzun uzadıya dik ve katı bu kapının kapıcısı ve bu mihrabın imamı olarak kalmış. Ve kadın da kendi bakımından bir an bile onu bırakmamış. Onunla kalkmış, onunla diz dize gelmiş ve yuvarlanmış. Ve bu hareketleri izleyerek soluk soluğa kalmış. Ve okşayıp sevmelere, okşayıp severek çalkantıya ikinci bir çalkantıyla ve çeşitli kırıtmalar, cilveler ve işvelerle yanıt vermiş. Ve öylesine iç çekişler, haykırışlarla birbirlerine yanıt vermişler ki, gürültüyle koşup gelen iki küçük hadım ağası, Şah'ın bir ihtiyacı olup olmadığını anlamak için perdeleri aralamışlar. ve şaşkın gözleri önünde sırt üstü yatmış olan şahlarının ve onu çeşitli hareketli durumlarla örtmüş olan gencin boğuk seslerine, boğuk sesle saldırılarına mızrak darbeleriyle, kakmalarına makas darbeleriyle ve kıpırdanmalarına çalkantılarla yanıt verdiğini görmüşler. Bunun üzerine iki hadım ağası, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 331. gece olunca demiş ki, bunu gören iki hadım ağası kendi kendilerine, şahın bu tarzdaki davranışı bir erkeğinkine benzemiyor, bir kadınınkine benziyor diye düşünerek yavaşça oradan uzaklaşmakta acele etmişler. Ama bu sırrı başkalarına söylemeye de çekinmişler. Sabah olunca Zümrüt yeniden şahlık giysilerine bürünmüş ve sarayın büyük salonuna vezirlerini, mabeyincilerini, danışmanlarını, emirlerini ve kentte oturan ileri gelenleri toplamış. Ve onlara, ey benim sadık uyruklarım, bugünden tezi yok, yeniden bana rastladığınız kentin dışındaki yola çıkın ve benim yerime şah olarak bir başkasını seçin. Ben saltanattan feragat etmeye ve yaşam boyunca dost olarak seçtiğim bu delikanlının ülkesinde yaşamaya karar verdim. Çünkü tüm sevgimi ona verdiğim gibi tüm zamanlarımı da ona bağışlamak istiyorum demiş. Bu sözleri duyan orada bulunanlar işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler. Ve köleler gayrette birbirleriyle yarışarak hemen yola çıkmaya hazırlıklarına başlamışlar. Yol ihtiyaçları için birçok değerli eşya, mücevherat, giysiler, gösterişli eşya, altın ve gümüş ayırıp bunları sandıklara koyarak katırlara ve develere yüklemişler. Ve bunlar hazırlanır hazırlanmaz Zümrüt ile Alişar bir hecin devesinin üzerine konmuş, kadife ve işlemeli kumaştan bir tahtrevana binmişler. Ve sadece iki küçük adım asınca izlenerek evlerinin ve ana babalarının bulunduğu Horasan kentine geri dönmek üzere yola çıkmışlar. Ve oraya tüm bir güvenlik içinde ulaşmışlar. Ve Şöhret'in oğlu Alişar yoksullara, dullara ve yetimlere büyük sadakalar dağıtmakta ve dostlarına, tanıdıklarına ve komşularına hediyeler vermekte kusur etmemiş. Ve ikisi birlikte ve Tanrı'nın kendilerine bağışladığı çocuklarıyla baş başa uzun yıllar yaşamışlar. Zevkleri bozan, sevgilileri ayıran ölüm gelip onları ziyaret edinceye kadar sevincin sınırında ve mutlu yaşamışlar. Varlığı sonsuza kadar süren ve her durumda yardımını esirgemeyen Tanrı'ya şükürler olsun. Ama diye şaha hitap ederek Şehrazat sözünü sürdürmüş. Bir an için bile bu öykünün altı ayrı nitelikteki genç kadının öyküsünden daha hoş olduğunu sanmayın. Ve eğer içinde geçen dizeler bu öyküde işitmiş olduklarınızdan daha az hayranlık verici ise daha fazla ertelemeden başımı kestirin. Ve Şehrazat demiş ki, altı ayrı nitelikteki genç kadının öyküsü. Anlatırlar ki günlerden bir gün Emirül Müminin El-Memun sarayının salonunda tahtına oturmuş, huzuruna yalnız vezirlerini, emirlerini ve imparatorluğunun başlıca yöneticilerini değil, samimiyetle yanına kabul ettiği tüm şairleri ve ince ruhlu kimseleri de çağırtmış. Toplananların içinde en gönülden bağlandığı kişi Muhammed el-Basri'ymiş. Ve Halife el-Memun ona doğru dönüp kendisine, ey Muhammed, şu saatte bana hiç duymadığın bir öykü anlatmanı çok isterdim demiş. O da, ey Emirül Müminin, bu kolay bir şey. Ama sen benim kulaklarımla işittiğin bir öyküyü mü, yoksa gözlerimin tanık olduğu bir olayı mı anlatmamı istersin diye yanıt vermiş. El-Memun da, ey Muhammed, hiç önemi yok. Ama en hayranlık uyandıran olsun demiş. Bunun üzerine Muhammed el-Basri, bil ki ey Emirül Müminin, şu son zamanlarda Yaman'ın yerlisi olup, kentimiz Bağdat'a hoş ve sakin bir yaşam sürmek üzere gelmiş, hatırı sayılır serveti olan birisini tanıdım diye söze başlayıp öyküyü sürdürmüş. Adı Ali el-Yamani idi ve bir süre geçip Bağdat'ın törelerini tam anlamıyla kendisine uygun bulunca Yaman'da nesi var nesi yoksa ay kadar da güzel altı cariyesi de dahil getirtmiş. Bu genç kadınlardan birincisi beyaz, ikincisi esmer, üçüncüsü şişman, dördüncüsü zayıf, beşincisi sarışın ve altıncısı siyahymış. Ve altısı birden doğrusu mükemmelliğin sınırındaymış. Ve ruhları edebiyat bilgisiyle donanmış, raks ve çalgı sanatlarında üstatmışlar. Beyaz genç kadının adı, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 332. gece olunca demiş ki, beyaz genç kadının adı Ay Yüzlü, esmerinki ocağın alevi, şişmanınki dolunay, zayıfınki cennet hurisi, sarışınınki gündüz güneşi, siyahınki göz bebeğiymiş. Yalnız Mardrus'ta bulduğumuz, elimizdeki öteki kaynaklarda rastlayamadığımız bu öyküdeki genç kadınların adları İngilizce çevirisinde de Türkçe'de belirttiğimizin karşılığı olarak verilmiştir. Ancak Mathers çevirisinde ay yüzlüye ay ışığı, göz bebeğine gözün karası adını vermiş. Arapça karşılıklarının sıratıyla Behçetül Kamer, Lehebün Nar, Bedrüttam, Huriyetül Cenne, Şemsün Nehar ve Mukletül Ayn olabileceğini varsayıyoruz. Bir gün Ali el-Yamani, hoş havalı Bağdat'ın sakinliğiyle mutlu, ruhunu her zamankinden de iyi durumda bularak oturma salonuna cariyelerin altısını birden çağırıp kendisine eşlik ederek zamanı kendisiyle birlikte içerek, söyleşerek ve şarkı söyleyerek geçirmelerini istemiş. Esirelerin altısı birden dileğini yerine getirmişler. Ve her çeşit oyunlar, eğlenceler ve şakalaşmalarla birlikte çok hoş vakit geçirmişler. Bu eğlence aralarında kusursuz olarak sürüp giderken Ali el-Yamani eline bir bardak alıp onu şarapla doldurmuş ve ay yüzlüye dönerek ona "Ey beyaz ve sevgili esire, ey ay yüzlü, o hayran olunacak sesinle bize bir şarkı okusana" demiş. Ve ay yüzlü eline bir ut alarak düzen sağlamış ve taşları yerinden kaldırıp raks ettirerek taksim geçmiş. Ve içinden geldiği gibi sözlerini donattığı şu şarkıyı okumuş. Sevdiğim dost, uzak da olsan, yakın da olsan, hayalin her zaman gözlerimdedir. Ve adın sonsuza dek sana sadık organlarıma yazılmıştır. Onun anısını saygıyla sarmak için tepeden tırnağa yürek kesiliyorum. Ve onu seyre dalmak için baştan aşağı göz haline geliyorum. Durmaksızın beni suçlayıp eleştiren biri bana, sonunda seni yakan bu aşkı unutuyor musun diye sordu. Ben de ona, ey insafsız eleştirmen! Beni kendi halime bırak ve çek git. Benden imkansızı isteyerek beni nasıl oyalarsın dedim. Bu sözleri işitince ay yüzlünün efendisi zevkle dolmuş. Ve dudaklarını şarap bardağıyla ıslattıktan sonra onu genç kıza sunmuş. Kız da içmiş. Bunun üzerine bardağı ikinci kez doldurmuş ve elinde tutarak esmer cariyeye dönmüş. Ve ona ey ocağın alevi, ey ruhların ilacı. Seçeceğin bazı dizeleri şarkıya dökerek sesinin tınısını bana duyur demiş. Ocağın alevi de udu eline almış ve başka bir makam üzere düzen sağlamış. Sonra taşları da yürekleri de oynatacak bir peşreve girişmiş. Ve bunu izleyerek şu şarkıyı okumuş. Bu güzel yüz uğruna yemin ederim ki seni seviyorum. Ve ölünceye kadar da senden başkasını sevmeyeceğim. Ve asla aşkına ihanet etmeyeceğim. İnceliğinle tüm yürekleri fethettin. Çünkü sen Yaradan'ın parmaklarının halk ettiği katıksız yapıtsın. Bu dizeleri işitince ocağın alevinin efendisi zevk içinde ve dudaklarını bardaktaki şarapla ıslattıktan sonra onu genç kadına sunmuş, o da içmiş. Onu ikinci kez doldurup elinde tutmuş ve hatırı sayılır tombulluktaki şişman esireye dönmüş ve ona dolunay, yüzeyde ağır ama kanı sevecen ve yeğeni olan, bize cildin kadar parlak güzel dizelerle donatılmış bir şarkı okumak ister misin? Demiş. Aşırı tombul kız udu eline almış, ona düzen vermiş. Ruhları ve en sert kayaları titretecek tarzda bir peştev tutturmuş. Ve birkaç hoş mırıltıdan sonra saf bir sesle şu şarkıyı okumuş. Hoşuna gitmeyi başarabilseydim, ey sen arzumun ereği, tek gülüşüne karşılık tüm evrene ve evrenin efkesine meydan okurdum. Acı çeken ruhuma doğru dengeli mağrur yürüyüşünle ilerleseydin, dünyanın tüm hükümdarları ben farkına varmadan gözden yok olurlardı. Aşkımın alçak gönüllülüğünü kabul etseydin, tüm günlerin mutluluğunu ayaklarına sermekte geçerdi. Ey tüm güzelliklerini, simgelerini ve süslerini yüklenip özümleyen varlık! Bu sözleri işiten tombul dolunayın efendisi zevkle dolmuş ve dudaklarını şarapla doldurduğu bardakta ıslattıktan sonra onu genç kadına sunmuş, o da içmiş. Bunun üzerine bardağı ikinci kez doldurmuş ve onun elinde tutarak ince yapılı genç kadına dönmüş ve ona "Ey narin cennet hurisi, şimdi güzel şarkılarla bizi mest etme sırası sende" demiş. Ve narin genç kadın bir annenin çocuğunun üzerine eğilmesi gibi udun üzerine eğilerek şu dizeleri okumuş. Sana olan tutkum sonsuz, aldırmazlığın da ona eşit. Bu nedenli karşıt duygulara salık veren yasa nerede? Gönül davasında başvurulacak yargıç var mıdır? olsaydı eğer, benim tutkumun fazlasını sevgilime, onun aldırmazlığını fazlasına bana vererek her yanda eşitlik sağlardı. Bu dizeleri işitince İnce ve Narin Cennet Hurisi'nin efendisi zevkli dudaklarını şarap doldurduğu bardakta ıslattıktan sonra onu genç kadına vermiş, o da içmiş. Bunu izleyerek bardağı yeniden doldurmuş ve elini alarak sarışın esireye dönmüş ve ona anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 333. gece olunca demiş ki sarışın esireye dönmüş ve ona ey gündüz güneşi, ey bedeni amber ve altınla yoğrulan, bir aşk namesine bürünmüş dizelerle sen de ruhumuzu şenlendirmek ister misin demiş. Sarışın genç kadın da altın başını sazın üzerine eğmiş ve şafak gibi aydınlık gözlerini yarı kapamış ve içten de dıştan da ruh ve bedenleri titreten uyumlu vurgulamalarla bir peşrev geçtikten sonra bir girizgah yaparak hazinelerin hazinesi sesinin olanca gücüyle şu dizeleri okumuş. Dostum, önünde belirince beni süzer ve yüreğime bakışlarının keskin kılıcını saplar. Delik deşik olmuş zavallı yüreğime yaralarından şifa bulmayı neden istemezsin? Ona karşı kendini neden korumazsın dedim. Ama yüreğim bana yanıt vermedi ve her zamanki gibi kendisini onun ayakları altına sürükleyen yola koyuldu. Bu dizeleri işitince sarışın esire gündüz güneşinin efendisi dudağını bardağa değdirip ıslattıktan sonra onu genç kadına sunmuş ve o da şarabı içmiş. Bunu izleyerek bardağı yeniden doldurmuş ve elini alarak siyah esireye dönmüş. Ve ona ey göz bebeğim, ey dışı kara, içi bembeyaz, bedeni matem rengini taşırken yüreği eşimizin mutluluğunu oluşturan sen. Güneş kadar parlak şiirlerinden bir demet sun bize demiş. Bunu duyan siyah renkli göz bebeği udu eline almış ve 20 kadar değişik makamda mızrap oynattıktan sonra ilk makama dönerek aksak bir zamanlaması olan çok sevdiği şu şarkıyı okumuş. Gözlerim, bırakın yaşlarınız bol bol aksın. Aşkının ateşiyle yanan yüreğim üstüne. Beni tutuşturan tüm bu ateşi ve beni tüketen tüm bu tutkuyu bana acı çektiren o kıyıcı dosta borçluyum. Rakiplerimi neşeye boğan o kıyıcıya. Beni eleştirenler ayıplıyorlar. Beni çiçek açan yanaklarının gülünden yüz çevirmeye kışkırtıyorlar. Ama çiçeklere, güllere duyarlı bir yüreğe göz söz geçiremezsin ki. Şimdi işte orada dönüp duran şarap bardağı ve telli saz ruhumuzu zevklenmeye çağırıyor. Bedenimizi de şehvete. Ben sadece onun soluğunu seviyorum. Yanaklarım ne yazık ki arzularımın ateşiyle soldu. Ama ne önemi var? Cennetin gülleri yani yanakları işte karşımda. Ne önemi var? Madem ki ona tapınıyorum, ne de olsa suçum böyle harika bir yaratığı sevmekten öteye geçmez. Bu sözleri işitince göz bebeğinin efendisi zevkten bayılmış ve bardakta dudağını ıslattıktan sonra onu genç kadına sunmuş, o da şarabı içmiş. Bunu izleyerek altı sivirden ayağa kalkmış ve efendilerin önünde yeri öpmüş ve ondan en çok kimden etkilendiğini ve hangisinin sesinden ve şarkısından en çok hoşlandığını açıklamasını istemişler. Ali el-Yamani şaşırmanın sınırına ulaşarak kararsız bakışlarla onlara uzun uzadıya bakmaya koyulmuş. Ve güzelliklerine ve yeteneklerine hayranlık duymaktan kendini alıkoyamamış. Ve ruhunda biçimlerinin ve renklerinin aynı hayranlığı uyandırdığını anlamış. Sonunda konuşmaya karar vererek, "Bana her türlü üstünlüğe sahip sizin gibi altı harika kadın veren, güzellik ve zarafetin dağıtıcısı Tanrı'ya şükürler olsun. Madem ki sordunuz, işte fikrimi söylüyorum. Ben sizin hiçbirinizi ötekinden üstün görmüyorum. Ve içinizden birisi ötekilerden üstün görmeyi vicdanıma sığdıramıyorum. Haydi gelin kuzucuklarım, hepiniz birden beni sarın." demiş. Efendilerinin bu sözlerini işitince altı genç kadın kollarına atılmışlar. Ve onu bin kez öpmüşler. O da bir saat süreyle aynı şekilde onları öpüp koklamış. Sonra önünde yarım daire şeklinde sıralamış ve onlara içinizden birini özellikle seçip beğenimi belirtmek ve onu ortaklarından üstün tutmak haksızlığında göstermeyi size hiç istemem. Ama benim kaçındığım şeyi siz aranızda kendiniz yerine getirebilirsiniz. Siz hepiniz gerçekten Kur'an okumada ve edebiyat bilgisinden yana üstün düzeydesiniz. Eski salnameleri, yıllıkları ve Müslüman cetlerimizin tarihini okudunuz. Hitabetten yana marifetlisiniz. harika bir konuşma üslubunuz var. Böyle olunca her birinizin kendisinin layık olduğuna inandığı övgüyü yapmasını, üstünlüklerini ve niteliklerini belirtmesini ve rakibinin üstünlüklerini azımsamasını istiyorum. Böylece örneğin beyaz ile siyah, zayıf ile tombul, sarışın ile esmer olarak iki yarı renk ve biçimdeki iki rakip arasında savaşıma girişilir. Ama bu savaşım sırasında birbirinizi güzel sözler, güzel deyimler, bilge ve bilginlerden alıntılar, şairlerin yetkinliği ve Kur'an'ın desteğinden başka kanıtlarla yıpratmamalısınız. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 20. ayrımın sonu. Sayfa 219.